Ayrım 10.
Kalbin isteğini bütünlük dinler tarihi içinde belirli dini düşüncelerden elde edilen ve pratik dini tutumlar için geçerli olan mantıki ve psikolojik sonuçların ilişkisini veren birçok örnekten biridir. Mantıki olarak tabii ki kadercilik ilahi takdirin sonucudur ama ispat düşüncesinin işe karışmasıyla psikolojik etki tam tersi olmuştur. Temelde aynı nedenlerden ötürü Nietzsche'nin takipçileri Bengi dönüş düşüncesine olumlu bir ahlaki anlam katarlar. Buradaki durum gelecekteki yaşam ile ilişkili herhangi bir süreklilik bilinci taşımayan eylemlerin sorumluluğu ile ilgilidir. Oysa bir püriten için anlamı tuares agiturdur. Öte yandan bir dinin düşünce içeriği Kalvinizm'de görüldüğü gibi örneğin William Fomes'un itiraf etme eğiliminde olduğundan daha fazla önemlidir. Dini metafizik içindeki ussal olanın önemi, klasik bir biçimde kendini özellikle Kalvinist tanrı kavramının düşünsel yapısının yaşam içinde ortaya çıkan o büyük etkisiyle ortaya çıkar. Püritenlerin tanrısı, tarih içinde eğer ne daha önceki ne de daha sonraki bir tanrıya oranla çok daha fazla etkili olmuşsa, bunu düşüncenin gücünün ona atfettiklerine borçludur. Bu tür bir dini deneyim doğal olarak her deneyim gibi uç dışıdır. Şunu da unutmamak gerekir ki çalışıldıkça içeriğinin bir kısmını yitirir. 17. yüzyılın Baptist tarikatlarında görüldüğü gibi uçsal teolojide ortaya çıkan trajik çatışmaların nedeni de budur. Ama bu ustaşılık hiçbir biçimde yalnız dini deneyimle ilgili olmayıp farklı anlam ve ölçüde bütün deneyimlerle ilgili olarak onun pratik açıdan çok önemli olmasını engellemez. Kilisenin yaşam üzerinde çok etkili olduğu ve dogmatik ilginin geliştiği dönemlerde çeşitli dinlerin pratik önem içeren ahlaki sonuçları arasındaki farklar da bu kaynaktan doğmuştur. Büyük dini savaşlar döneminde sokaktaki insanın bugünkü ölçülerde dogmatik ilgisinin ne kadar yoğun olduğunu tarihi kaynakları bile herkes bilir. Buna koşut bir durum olarak bugünkü proletaryanın bilimin gerçekleştirdiği ve ispatladığı temelde aynı olan batıl inancı korunabilir. Ve suçlananların dogmatik konumlarının Katolik öğretiyle aynı tutulmasına karşı çıkmaları ne kadar haklı olsa da iş kutsallığı ile reform geçirmiş ortalama Hristiyanın günlük yaşamı için pratik sonuçlar ifade ediyorsa bu hor görme haklıdır. Çünkü Kalvinizmin taraftarlarını yönelttiği türden ahlaki eylemlerin dini değerlendirilmesinin daha yoğun bir biçimi belki de yoktur. Fakat bu tür iş kutsallığının pratik anlamı için önemli olan önce onlara uygun yaşam biçimini niteleyen ve onları orta çağın ortalama Hristiyanının günlük yaşamından ayıran niteliklerin bilgisidir. Bu şöyle de dile getirilebilir. Orta çağda yaşayan ortalama bir Katolik bir ölçüde tümüyle belli bir ahlak içinde yaşamıştır. Öncelikle titizlikle geleneksel ödevlerini yerine getirmiştir. Bunu aşan iyi işleri doğal olarak ussal bir yaşam biçimiyle zorunlu ya da en azından zorunlu gözüken bir bağlantı oluşturmamış tek eylemler dizisi olarak kalmıştır. Bu işleri gerektiğinde somut günahların dengelenmesinde ya da ruh bakımından etkisi altında ya da yaşamının sonuna doğru güvence ödünü olarak kullanmıştır. Doğal olarak Katolik ahlak bir eğilimler ahlakıydı. Fakat bireysel eylemlerin somut intentiosu onun değerini belirlerdi. Ve bireysel eylemler iyi ya da kötü eylemi yapana atfedilirdi ve onun dünyevi ve ebedi kaderini etkilerdi. Çok gerçekçi bir biçimde kilise, insanın mutlak bir açık seçik belirlenmişlik ve değerli bir bütün olmadığını, ahlaki yaşamının doğal olarak çarpışan güdüler tarafından etkilendiğini, davranışlarının da sık sık karşıtlıklarla dolu olduğunu hesaba katardı. Ve ondan bir ideal olarak yaşamında ilkece bir değişiklik isterdi. Fakat bu isteği de en önemli güç ve eğitim araçlarından biriyle, işlevi Katolik dininin en iç özellikleriyle derinden bağlı olan pişmanlık ayiniyle ortalama izin yeniden hafifletti. Dünyanın temizlenmesi. Kurtuluş aracı olarak büyünün dışarıda bırakılması, Katolik dinselliğinde, Püriten dinselliğinde olduğu gibi ve ondan önce de Yahudi dininde sonuna kadar götürülmemişti. Katolik için kilisenin ayin kutsallığı, ona kendi yetersizliğini dengeleme aracı olarak verilmişti. rahip değişim mucizesini gerçekleştiren ve elinde seçilmişliğin anahtarı olan büyücüydi. İnsan tövbe ve pişmanlık içinde ona dönebilir, o kefaret, kutsallık ümidi, affolunma güvencesi dağıtır ve bununla Calvinist'in yaşamında kaçınılmaz olan ve hiçbir biçimde yumuşamayan kaderinin bağlı olduğu o büyük gerilimi üzerinden atmasını sağlar. Onun için öyle arkadaşça ve insanca teselliler yoktu ve bir Katolik ya da hatta Luterci gibi zayıflık ve düşüncesizlik ile geçen saatlerini başka zamanlarda artan iyi istemesiyle telafi etmeyi umamazdı. Calvinizmin tanrısı taraftarlarından bireysel iyi işler talep etmezdi. Onun istediği iş kutsallığına ulaşmış bir sistemdi. Gerçek insani Katoliklikte günah, tövbe, pişmanlık, kurtuluş, yeni günah döngüsünden ya da dünyevi ceza yoluyla ve kilisenin kutsallığı sağlayan araçları ile bütün bir yaşamın dengelenmesinden söz edilemezdi. Böylece sıradan insanın ahlaki eylemi düzensizlikten ve sistemsizlikten kurtuldu ve bütün bir yaşam biçimini içeren değişmez metoda ulaştı. Metodistler adının Püriten düşüncenin 18. yüzyıldaki son büyük yeniden canlanışının temsilcilerine bağlanması, tümüyle eşdeğer anlama gelen dakiklik deyiminin onların 17. yüzyıldaki ruhsal öncülerine uygulanması gibi rastlantısal değildir. Çünkü yalnız her saat ve her eylemde ortaya çıkan bütün yaşamın anlamındaki temel değişiklik ile insanı status natura'dan status Gratia'ya yükselten kutsallığın etkileri doğrulanabilir. Azizlerin yaşamı tümüyle aşkın bir amaca, kurtuluşa yönelikti. Fakat tam da bu yüzden dünyevi süreç boyunca ussallaşmıştı ve tümüyle Tanrı'nın şanını dünyada arttırmak görünüşüne yönelikti. Ve Omnia in majorem Dei gloriam görüşü hiçbir zaman bu kadar keskin bir ciddiyet ile ele alınmamıştır. Ancak tutarlı bir düşüncenin yönlendirdiği yaşam status naturalis'in üstesinden gelebilir. Descartes'in cogito ergo sum düşüncesi bu ahlaki anlam içinde çağdaş püritenlerden alınmıştır. Bu ussallaşma reform geçirmiş dini bütünlüğe özel asketik eğilimini vermiştir ve aynı şekilde onun katoliklikle hem yakın akrabalığının hem de özel karşıtlığının temelini oluşturmuştur. Çünkü doğal olarak benzer durumlar Katoliklik içinde yabancı değildir. Şüphesiz Hristiyan asketizmi hem dış görünüşü hem de anlamı bakımından birçok değişik ögeleri içinde taşır. Fakat Batı'da en yüksek görünüş biçimlerinde daha orta çağ boyunca bile ve hatta eski çağdaki birçok görünüşlerinde ussal bir nitelik taşıyordu. Batıdaki keşişçe yaşam biçimi, dünya tarihi açısından önemi, doğudaki keşişlik ile karşılaştırıldığında yalnız bütün olarak değil, bütün genel biçimlerinde ussallığa dayanır. Hristiyan asketizmi ilke olarak Aziz Benediktus'un kurallarında, dahası Clani keşişlerinde ve fazlasıyla Sistersium keşişlerinde ve en önemlisi son olarak da Cizvitler'de, düzensiz dünyadan kaçıştan ve kendi kendine ustaca işkenceden kurtulmuştu. Status naturae'yi aşmak, insanları ustaşı güdülerin gücünden ve dünyaya ve doğaya bağımlılıktan kurtarmak, düzenli istemenin üstünlüğüne boyun eğmek, sürekli olarak eylemlerini ve ahlaki sonuçlarını tartarak kendi denetimi altına almak ve keşişi nesnel olarak Tanrı Krallığı'nın hizmetinde bir işçi olarak eğitmek, ve bununla tekrar öznel olarak kendi kurtuluşunu güven altına almak amacıyla ussal yaşam biçiminin sistematik eğitsel metodu olmuştur. Bu etken kendi kendine hükmetme, kutsal Ignatius'un Exertias'ının amacı gibi ve genel olarak en yüksek biçimsel ussal keşişçe erdemler gibi Püritenizmin en önemli pratik yaşam idealiydi. Taraftarlarının serin, korunmuş dinginliği ile ters düşen derin nefrette, şehitlerinin, asil başpiskoposların ve dini görevlilerin düzensiz gürültüleriyle dolu sınanma haberlerinde bugün bile İngiliz ve Anglo-Amerikan gentlemanlarının en iyi örneklerinde korunan özde netimin saygıdeğer bir değerlendirilmesi görülür. Kendi de deneyimlerimizle söylersek, Püriten asketizmi her ussal asketizm gibi insanları değişmeyen güdüsüne, özellikle de ona öğrettiklerine göre duygulara karşı durmayı becerebilmelerine ve saygıdeğer olmalarına çalıştı. Böylece sözcüğün biçimsel psikolojik anlamında onları bir kişiliğe sahip olabilmeleri için eğitmeye çalıştı. Yaygın tasarımların tersine uyanık, bilinçli, aydınlık bir yaşam sürebilmek asketizmin amacıydı. En birinci ödev, güdüsel yaşam zevkinin vurdum duymazlığını yıkmak, en önemli araç taraftarlarının yaşam biçimine bir düzen getirebilmekti. Bütün bu önemli bakış açıları, Kalvinist yaşam biçiminin temel ilkelerinde vurgulandığı gibi, Katolik keşişçiliğinin kurallarında da aynı şekilde vurgulanır. Her ikisinin de dünyanın üstesinden gelen yüce güçleri, Kalvinizmin özellikle Luterciliğin karşısında Ecclesia Militans olarak Protestanlığın sürekliliğini güvence altına almak yeteneği, bütün insanların bu metodik kavranışı üzerine kuruludur. Öte yandan Kalvinistliğin ortaçağ asketizmi ile karşıtlığı açıktır. Bu karşıtlık, Concilia Evangelica'nın ortadan kaldırılışı ve asketizmin bununla yalın dünyeviliğe geçişidir. Katolikliğin metodik yaşamı manastır hücrelerine sıkıştırması gibi değildir. Durum hem teorik hem de pratik açıdan böyle değildir. Oysa Katolikliğin büyük ahlaki yeterliliğine rağmen sistemsiz bir ahlak yaşamının dünyevi bir yaşam içinde işaret ettiği en yüksek ideale erişemediği daha önce de vurgulanmıştı. Örneğin Aziz Francesco'nun dördüncü buyruğu günlük yaşamın asketik sorgulanması doğrultusunda güçlü bir girişimdir. Ve bilindiği gibi tek girişimde değildir. Nachfolge Christi, İsa'nın Halefleri gibi eserler, güçlü etkileriyle onlardan telkin edilen yaşam biçiminin en az yeterlilikte olan gündelik ahlaka göre daha yüksek düzeyde algılandığını ve bu sonuncusunun Püritenizmin önerdiği ölçütlere göre ölçülmediğini gösterirler. Ve bazı kilise kurumlarının pratik kullanımı her şeyden önce reform döneminin yalnız düzeysel bir yanlış kullanım olarak değil, temel bir zarar olarak görülen göz yumma, her zaman düzenli dünyevi asketizmin ilk örneklerine ters düşerdi. Fakat önemli olan şuydu. Dini anlamda metodik yaşayan insan, en üst bireyi ne kadar sıkı sıkı yakalarsa onu gündelik yaşamdan o kadar çok dışarı sürükler. Çünkü dünyevi ahlakın aşılmasının temelinde özel kutsal yaşam yatar. Luther bunu katı bir gelişim eğilimi içinde olmadan tamamen kişisel deneyimlerinden yola çıkarak önceden pratik sonuçları açısından daha gevşek olmakla birlikte daha sonra politik durumlarda zorlayıcı davranarak öncelikle bir kenara koymuştu. Ve Kalvinizm bunu ondan açıkça devraldı. Sebastian Frank, reformun anlamını her Hristiyanın bütün yaşamı boyunca bir keşiş olması gerektiği olgusunda gördüğü zaman bu tür dinselliğin anlamını yakalamıştı bile. Asketizmin dünyevi günlük yaşamdan çıkarılmasına karşı bir baraj kurulmuştu ve o zamana kadar keşişliğe en iyi temsilcileri sağlayan duygusal, samimi, içtenlikli kişiler şimdi dünyevi meslek yaşamı içinde asketik ideallerin peşinden sürükleniyorlardı. Fakat Kalvinizm gelişimi boyunca buna olumlu bir şey ekledi. Dünyevi meslek yaşamı içinde inancın ispatının gerekliliği düşüncesi. Bununla dinsel eğilimli geniş kitlelere asketizmin olumlu güdüsünü verdi ve ahlakını ilahi takdir öğretisine dayandırmakla keşişlerin dünyanın dışında ve ötesindeki ruhsal aristokratik durumlarının yerine Tanrı tarafından ebediyetten beri seçilmiş azizlerin bu dünyadaki ruhsal aristokrasisini getirdi. Bu aristokrasi silinemez niteliğiyle ebedi olarak atılmış insanlardan, orta çağın dış dünyadan kopmuş keşişi gibi birleştirilemeyen ve görünmezliği içinde korkunç olan bir uçurum ile ayrılmıştı. 18 dipnot. Tarihi açıdan o kadar önemli olan birthright, doğum hakkı düşüncesi, kendine İngiltere'de önemli bir destek buldu. İlk doğanlar, ki onlar cennete yazılıdırlar, nasıl ilk doğan mirasından alıkonamazsa ve kayıtlı isimler hiçbir zaman silinemezse, öylesine kesindir ki onlara yaşam miras kalacaktır. Keskin vahşiliği ile bütün toplumsal duyguları delen bir uçurum. Çünkü tanrısal kutsanmışlıkları içinde seçilmişler ve azizler, komşularının günahına karşı insanın kendi zayıflıklarının bilincinde olarak yardıma hazır bir anlayış içinde olmazlar. Tersine üzerlerinde ebedi atılmışlığın izlerini taşıyanlara karşı Tanrı'nın düşmanları olarak nefret duyarlar. 19 dipnot. Luterci pişmanlık duygusu asketik kalvenizme yabancıdır. Kuramsal açıdan değil, tamamen pratik açıdan. Ahlaki olarak değersizdir. Atılmışlara yararı yoktur ve seçilmişliklerinden emin olanlar için kendi günahları bunu itiraf ettikleri sürece geriye doğru bir gelişimin ve mükemmel olmayan bir takdisin işaretidir. Ve ondan pişmanlık duyacakları yerde onu Tanrı'nın şanını arttırıcı eylemlerle aşmaya çalışırlar ve ondan nefret ederler. Bu duygu biçimi öylesine yoğun olabildi ki belirli koşullar altında tarikatların oluşmasına yol açtı. 17. yüzyılın bağımsız eğiliminde görüldüğü gibi Tanrı'nın şanının atılmışları kilise yoluyla yasalara boyun eğmeye çağırmasını içeren özgün Kalvinist inanca karşı, ıslah olmamış birinin Tanrı katında onun sürüsünde bulunmasının ve ayine katılmasının ya da hatta idareci olarak onları yönetmesinin Tanrı'ya hakaret olacağı inancı ağır basarsa bu durum ortaya çıkar. Kısaca söylemek gerekirse, ispat düşüncesinin sonucu olarak ortaya çıkan donatist kilise kavramı, Kalvinist baptistlerdeki ile aynıydı. Ve ıslah olmuşlar topluluğunun ispatladığı gibi, saf kilise talebinin sonuçlarına tarikatların oluşmasıyla varılmadı. Kilise anayasasındaki değişik biçimler, ıslah olmuşları olmamışlardan ve ayine hazır olmayanlardan ayırma, birincileri kilise idaresi için bağışlama ve yalnızca ıslah olmuşlara vaiz olma izni verme girişimlerinden doğdu. Bu asketik yaşam biçimi, yaptıklarının her zaman ölçütü olan ve açıkça gereksinim duyduğu kuralı doğal olarak İncil'den almıştı. Ve Kalvinizmin bilinen bibliokratisinde bizim için önemli olan şudur. Eski ahit, ahlaki kurallarında yenisindeki gibi telkinlerde bulunduğu için ve açıkça yalnız Yahudilerin tarihi ilişkilerini belirlemediği ya da İsa tarafından açıkça reddedilmediği sürece yenisiyle aynı itibara sahipti. İnananlar için yasa tam olarak erişilemeyen ama yine de geçerli kurallar veren bir ideal iken, Luther tersine kaynağına uygun olarak inananın kutsal bir ayrıcalığı olarak yasaların köleliğinden kurtulmayı övmüştü. Püritenlerin en çok okuduğu kitaplarda, Salomon'un öz deyişlerinde ve birçok mezmurda ortaya çıkan Yahudilerin Tanrı korkusuyla dolu ve bütünüyle serin kanlı yaşam bilgeliğinin etkisini, insan onların bütün yaşam uslubunda hisseder. Özellikle ussal niteliği, yani dinselliğin mistik, tümüyle duygusal yanının bastırılmasını Sanford bile haklı olarak eski ahit etkisine atfetmişti. Yine de temelde küçük burjuva geleneksel özelliği olan bu eski ahit ussallığı bu haliyle yalnız peygamberlerin ve birçok ilahinin güçlü duygularına eşlik etmekle kalmamış, daha sonra orta çağda gelişen özel bir duygu dinselliğinin çıkış noktası için malzeme vermişti. Sonuç olarak denilebilir ki bu yine de Kalvinizmin eski ahit dini bütünlüğünün uygun yanlarını seçerek özümsemiş, kendine özgü ve temel asketik özelliğiydi. Katolik yaşam kurallarının ussal biçimiyle Kalvinist Protestan asketizminin paylaştığı düzenli ahlak yaşam biçimi, vicdanlı püritenin kendi kutsallık durumunu sürekli olarak denetlemesiyle yalın bir yapaylık içinde gün ışığına çıkar. İçinde suçların, tahriklerin ve kutsallıkta atılan ileri adımların yer aldığı ya da sıralandığı dini günlükler, Cizvitlerin gerçekleştirdiği çağdaş Katolik dinselliği, özellikle Fransa'daki ve kilise heyecanını en fazla taşıyan reform çevrelerince biliniyordu. Fakat bu dini günlük, itirafın bütünlüğünü gerçekleştirmeye hizmet ederken ya da Directeur de Lama, Hristiyanların çoğunlukla da kadınları yönetme yetkisinin temellerini verirken, reform geçirmiş Hristiyan onun yardımıyla kendi nabzını hissederdi. Bütün önemli ahlak teologları bundan söz ederler. Hatta Benjamin Franklin'in her bir erdemde kendi attığı adımlarla ilgili istatistiki bir cetvel halinde defter tutması bunun klasik bir örneğidir. 20 dipnot. Geleneksel defter tutma doğal olarak çok yaygındır. Ama ebedi olarak seçilmişlik ya da atılmışlık bilgisinin aracı olmasının vurgulanması eksikti. Ve tabii bununla birlikte bu hesabın içindeki kaygı ve üzerinde anlaşmaya varılmış psikolojik ödündü. Ve öte yandan Tanrı'nın orta çağda ve hatta eski çağda defter tuttuğuna dair o eski imge, bünyanda günahkarların Tanrı ile olan ilişkileri bir müşterinin dükkan sahibi ile olan ilişkisine benzetilerek tatsız bir aşırılığa vardırılır. Borca giren biri kendi kazandıklarını ürünleriyle nasıl olsa artan faizi ödeyebilir ama ana borcu hiçbir zaman temizleyemez. Daha sonra Püriten kendi eylemlerini denetlediği gibi Tanrı'nınkileri de denetlemiş ve yaşamın bütün ayrıntılarında onun parmağını görmüştü. Ve Calvin'in katı öğretisinin tersine Tanrı'nın neden şu ya da bu önlemleri aldığını biliyordu. Yaşamın kutsallaştırılması neredeyse bir ticari işletme özelliğine bürünebilir. Bütün varlığı etkileyen Hristiyanlaştırma süreci, Lutherciliğin tersine Kalvinizmin insanları zorladığı ahlaki yaşam biçiminin metodik niteliğinin sonucudur. Kalvinist etkinin biçimini doğru anlayabilmek için bu metodiğin yaşama etkileyen en önemli etmen olduğu göz önünde tutulmalıdır. Buradan bir yandan ancak bu inanç biçimlenmesinin o etkide bulunabileceği sonucu ama öte yandan başka mezheplerinde ahlaki güdüleri o can alıcı noktada yani ispat düşüncesinde aynı özellikleri taşıyorsa aynı yönde etkili olabilecekleri sonucu ortaya çıkıyor. Şimdiye kadar Kalvinist dinselliğin temelinde dolandık. Ve buna bağlı olarak ilahi takdir öğretisini metodik olarak ussal yaşam biçimi anlamında ele aldık. Bunu yapabildik çünkü aslında temel her açıdan sıkı sıkıya Calvin'e bağlı olan dini grubun presbiteryenlerin sınırlarını aşan o dogma, reform öğretisinin köşe taşı olarak korunuyordu. Sadece 1658 bağımsız Savoy bildirgesi değil, aynı şekilde 1689 Baptist Hansard Knolly itirafnamesi de bunu içeriyordu ve metotizmde de yer alıyordu. Ve hatta hareketi örgütlemede büyük yeteneği olan evrensel ilahiliğe inanan bu neslin en büyük heyecanlı üyesi John Wesley ve onların en tutarlı düşünürü Whitefield ve aynı şekilde bir ara haklı olarak etkili olan ilahi bireyseller çevirisinin taraftarı Lady Huntington için de geçerliydi. 17. yüzyılın kader çağında kutsal yaşamın mücadeleci temsilcilerinin Tanrı'nın aracıları ve onun ilahi buyruklarının uygulayıcıları oldukları düşüncesini koruyan ve aslında us dışı ve ideal amaçlar için duyulmamış kurbanlar istemeye hiçbir zaman gücü yetmeyecek olan yalın yararcı iş kutsallığı içinde yalnız dünyevi yönlendirme ile zamansız çöküşü engelleyen kendi harika birliği içinde bu öğretiydi. Ve kaçınılmazcasına geçerli kurallara duyulan inancın mutlak belirlenmişlik ve duyular üstünün bütünsel aşkınlığı ile bağlantısı kendi türü içinde bir deha ürünüydü. Ve aynı zamanda ilkece Tanrı'yı da ahlak kurallarına tabi kılan duygulara daha fazla yer veren yumuşak öğretiye göre alışılmamış derecede daha çağdaş idi. Hepsinden önemlisi, metodik ahlaklılığın psikolojik çıkış noktası olarak ispat düşüncesinin kutsal seçilmişlik öğretisi üzerine yaptığımız araştırmalar için nasıl bir temel olduğu, çok düzenli bir biçimde inancın ve ahlaklılığın bağlantı şeması olarak bu düşünce, ileride araştırılacak mezheplerde geri dönerek her zaman tekrar tekrar görülecektir. Ve günlük yaşamdaki anlamını saf kültür içinde ele alabilmek için öğretinin en yoğun biçiminden yola çıkmak gerekir. Protestanlıkta onun ilk temsilcilerinin yaşam biçiminin asketik eğilimi yüzünden sahip olmak zorunda olduğu sonuçlar, Lutherciliğin göreli ahlaki zayıflığına karşı en temel karşıtlığı oluşturur.